Bu kitap, Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Şükran Canseri Özen. Eserin adı Atatürk ve Kayıp Kıtamuğu'nun Şifresi. Derleyen Harika Yamak. Türü araştırma. Halk Kitabevi, Yılmaz Basım, 2015. ISBN No'su 978-605-982-809-3. Bu kitap 167 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Mart 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Yakın ve uzak çağlar düşünülürse, Türkiye yurtluk etmemiş bir kıta yoktur. Bütün yeryüzünde Asya, Avrupa, Afrika, Türk atalarına yurt olmuştur. Bu gerçekleri yeni tarih belgeleri göstermektedir. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün Mu kıtasına ilgisi. Mu kıtası, Büyük Okyanus'ta yer aldığı ve 14 bin yıl önce battığı iddia edilen efsanevi batık kıta olarak bilinmektedir. Milattan önce 200 bin ile 70 bin yılları arasında Pasifik'te Mu adında Avustralya'dan kat kat büyük bir kıta var mıydı? Yüksek bir medeniyet oluştuktan sonra batmış mıydı? Atatürk bu kıtayla niçin ilgilenmişti? Türklerin kökenini ortaya çıkarmak Atatürk'ün en büyük isteklerinden biriydi. Atatürk'ün tarih hakkındaki özgün düşünceleri vardı. Bir konuşmasında şunları söylemişti. Tarihi olayların nedenleri başlıca siyasi, sosyal ve ekonomik olabilir. Genellikle bu nedenler karışık olarak etkilerini gösterir. Şüphe yok ki bütün bu nedenler çok önemlidir. Fakat bence bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle alakadar olan en önemli neden milletin ekonomisidir. Bu tarihin tecrübenin tespit ettiği bir gerçektir. Osmanlıların son dönemi ile Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türklük akımları üzerine yapılan araştırmalar dağınıktı. Atatürk'ün isteğiyle birçok bilim adamı ve araştırmacı bu alanda araştırmalar yaptı. Yabancı bilim adamları davet edildi. 1930'da Türk Tarih Kurumu kuruldu. Çok zengin malzeme ve bilgilere ulaşıldı. Yine de Türklerin nereden geldikleri tam açıklık kazanmadı. 1932'de emekli general Tahsin Bey Atatürk'ü ziyaret ederek Maya dili ile Türkçe arasındaki benzerliklerden bahsetmişti. Mayalar Meksika'da yaşamış, Türkler ise Orta Asya'dan gelmişlerdi. Aradaki uzaklığa rağmen Atatürk konuyla ilgilendi. Ona iki dil arasındaki benzerlikleri ortaya çıkarma görevini vererek Tahsin Bey'i Meksika'ya elçi olarak atadı. Tahsin Bey Meksika'ya gitti. Orada kendisine Amerikalı arkeolog William Niven'ın bulduğu tabletlerden bahsettiler. Maya dilinin kökeninin bu tabletlerde olduğu anlaşılmıştı. Türkçe ile Maya dili arasındaki benzerlik bu tabletlerde aranacaktı. Bu tabletler Tahsin Bey'i şaşkına çevirdi. Çünkü tabletler M.Ö. 200 bin ile 70 bin yılları arasında Pasifik'te yer almış bir kıtayı haber veriyordu. Kıtanın adı Mu idi. Avustralya'dan birkaç kat büyüktü. Yüksek bir uygarlığa ulaştıktan sonra deprem veya tufan sonucu battığı sanılıyordu. İngiliz albay James Churchward, Hindistan'daki tabletleri Tahsin Bey'e bilgi olarak sundu. Bunlar da kayıp Mu kıtası ile ilgiliydi. Churchward, 50 yıl çalışmıştı bu tabletleri çözebilmek için. Bu konuda 5 kitap yayınlamış bir uzmandı. Tahsin Bey, öğrendiklerini, bulduklarını düzenli olarak Atatürk'e rapor ediyordu. Atatürk, Churchward'ın Mu ile ilgili kitaplarını getirtti ve 60 kişilik bir tercüme heyetine Türkçe'ye çevirme emrini verdi. Ancak kitaplar basılmadı. Daktilo edilerek Atatürk'ün önüne kondu. Atatürk tercüme edilen metinleri büyük bir dikkatle okudu. İnsanın yaratılışını anlatan bölümle özellikle ilgilenmişti. Mu'nun insanlığın ana vatanı olduğunu, nüfusun 64 milyona çıktığını anlatan bölümlerin altını çizmişti. Mu'da geçen tanrı kavramıyla da yakından ilgilenmiş, yaratıcının insan aklıyla anlaşılamayacağı, şekillendirilemeyeceği ve adlandırılamayacağı üzerinde durmuştu. Tercümelerde Maya dili de dahil tüm lisanların Mu dilinden türediği belirtiliyordu. Mu kıtasının batısını anlatan bölümde halkın "Ya Mu bizi kurtar" diye bağırdığına dikkat çekerek Mu'nun bir ilah adı olduğu sonucuna vardı. Mu kökenli özel isim ve sıfatları öz Türkçe ile karşılaştırarak not alıyordu. Atatürk önce Türklerin kökenini ve Mu dilinin Türkçe ile bağlantısını incelemiş, sonra da Mu sembollerini Latin alfabesiyle karşılaştırmıştı. Daha ilginç olan Mu'nun demokrasi ile yönetildiğini ve güneş enerjisinin aydınlatmada kullanıldığını anlatan satırların altını çizmekle kalmamış, kendi notlarını da iliştirmişti. Bugün bu kitaplardan Kayıp Mu Kıtası ve Mu'nun Çocukları, Anıtkabir kitaplığında 1301-1302 No ile kayıtlıdır. Çeviri metinleri ise kitaplıkta 4 dosya halinde bulunur. Gazi'nin Mu ile ilgili çıkardığı sonuçları ne yazık ki tam olarak bilemiyoruz. Emekli General Tahsin, Maya Tepek Meksika'daki araştırmalarında çok daha fazlasını bulmuştu. Maya, Aztek ve İnka uygarlıklarının Türklerin kullandığı eşyalara benzer eşyalar kullandığını Atatürk'e iletmişti. Davullar, kalkanlar, üzerlerindeki ay ve yıldız sembollerine kadar bizimkilere benziyordu. Tahsin Maya Tepek, çalışmalarını belge ve fotoğraflarla 3 ciltlik defter olarak toplayarak Atatürk'e gönderdi. Bunların ikisi 70'lere kadar Türk Dil Kurumu kütüphanesindeydi. Üçüncü defter ise kayıptır. Bu defterlerde dini tören, ibadet ve tapınakların bile şaşılacak kadar benzerliği gösteriliyordu. Atatürk'ün 6 ay gibi bir sürede Türkçeyi Latin harflerine kavuşturacak kadar bilgili ve yetenekli olduğu düşünülürse, onun kesinlikle sıradan bir dil bilimci ve tarihçi olduğu düşünülemez. Öyleyse bu araştırmaları da sıradan bir merak olamazdı. Yine Atatürk, neyi, nerede arayacağını herkesten iyi biliyordu. Bugün Atatürk'ün gizli kalmış düşünceleriyle birlikte bu araştırmalar da Anıtkabir'in sessizliğinde uyumaya devam etmektedirler. Şimdiye kadar yazılanlar ışığında Kayıp Kıta Mu'nun şifresi ve Atatürk'ün konu ile niçin ve ne şekilde ilgilendiğine kısaca değinecek ve bazı bilinmeyenleri göz önüne sereceğiz. 1. Bölüm. Türk Milleti ve Tarihi Derinliği. Türklerin Tarihi Kökeni. Atatürk, yeni bir ulus oluşturmanın tarihi kökenleriyle mümkün olabileceğine inanıyordu. Bunun için Türk tarihinin gerçek yönlerini ortaya çıkarma yönünde büyük çabalar harcadı ve Türk odaklı bir tarih tezi geliştirmişti. Cumhuriyet kurulmadan önce bile, özellikle 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Türk tarihinden bahsederek Türklerin kökeninin Nuh'a kadar dayandığını söylemiş ve konuşmasını şöyle sürdürmüştü. Efendiler, bu insanlık dünyasında en az 100 milyonu aşkın nüfustan oluşan büyük bir Türk milleti vardır. Ve bu milletin yeryüzündeki genişliği oranında da bir derinliği vardır. Efendiler, bu derinliği isterseniz ölçelim. Birinci ölçek, tarih öncesi devirlere ilişkin ölçektir. Bu ölçeğe göre Türk milletinin kökünün dayandığı Türk adındaki insan, insanlığın ikinci babası Nuh aleyhisselamın oğlu Yafes'in oğlu olan kişidir. Tarih döneminin belge tedarikinde pek hoşgörülü olan ilk evrelerine biz de hoşgörü gösterelim. Fakat en açık ve kesin ve en maddi tarih kalıntılarına dayanarak söyleyebiliriz ki, Türkler 15 yüzyıl önce Asya'nın göbeğinde muazzam devletler kurmuş ve insanlığın her türlü yeteneği onda ortaya çıkmıştır. Elçilerini Çin'e gönderen ve Bizans'ın sefirlerini kabul eden bir Türk devleti ecdadımız olan Türk milletinin oluşturduğu bir devletti. Bu teze göre uygarlıkların kökeni doğal afetler nedeniyle Orta Asya'daki ana yurtlarından göçmek zorunda kalan Türkler tarafından atılmıştı. Türkler ulaştıkları her yere milli kültürlerini de beraberinde götürmüşlerdi. Bu yüksek Türk kültürü diğer kültürleri geliştirip yükseltmişti. Resmi Türk tanımı. Türk kavramsal olarak da iki olguyu tanımlamaktadır. Irksal tanımı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türk soyundan geldiğine inanılan insanlar. Milli tanımı. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşamakta olan halk ve bu halktan olan insanlara verilen isim. Atatürk'ün Türk kavramı. Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine yüksek sahne oldu. Bu sahne 7000 senelik, en aşağı bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarları ile sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurları ile yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu, sonra onlara alıştı. Onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat, çocuğu tabiat oldu. Şimşek, yıldırım, güneş oldu. Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır. Dünyayı aydınlatan güneştir. Türk adının anlamı ve kökeni. Türk milletinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Türk sözü tarihin en eski çağlarından beri kullanılıyordu ve belirli bir kavmin ya da kavimler birliğinin adı olarak mevcuttu. Milattan önce 5. ve 4. yüzyıllarda ilk Türk kavimlerinin ortaya çıkması ve ilk Türk devletlerinin kurulmuş olması, Türklerin 2500 yıldan beri tarih sahnesinde olmuş bir millet olduğunu doğrulamıştır. Tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar Türkler çok sayıda devlet kurmuştur. İlk kurulan Türk devleti M.Ö. 4. yüzyılda ortaya çıkan Saka-İskit İmparatorluğu olmuştur. Son kurulan Türk devleti ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. 2400 yıl ara ile kurulmuş bu devletlerin arasında kalan sürede Türkler çok sayıda devlet kurmuş ve yönetmişlerdir. Bu devletler bazen birbirinin arkasından gelmiş, bazen de beraber yaşamışlardır. Türkler tarafından kurulan devletlerin birçoğunun sağlam sosyal ve siyasal kurumlara bağlı olmalarına rağmen bazıları kısa ömürlü olmuştur. Tarihte Türklerin kökenine inilmesi gerekirse 4000 yıl öncesinin Orta Asya'sına kadar gidilmesi gerekir. Elde edilen bilgilere göre Türkler beyaz veya brakisefal yani geniş kafa yapısına sahip bir ırktır. Arkeologların Andronova insanı adı verdikleri bu tipin kalıntıları Orta Asya'da keşfedilmiştir. Bu ırk çevresinde bulunan ülkelerde yaşayan dolikesefal yani uzun kafalı ırklardan farklıdır. Konu edilen Proto Türkler Tanrı Dağları ile Altay Dağları arasındaki bulunan ülkede günümüz Çungarya'da Doğu Türkistan'ın kuzey kesimlerinde yaşamaktaydılar. Bölgenin konumundan kaynaklanan nedenlerle Proto Türkler ülkelerinin dört bir tarafına doğru genişleme eğilimleri göstermiştir. Tarihimizi çok iyi bilmiyoruz. Türkler yeryüzünde 15 bin yıl önce birçok yerin ilk yerleşenleri olmuşlar ve tarihi başlatmışlardır. Tarihin yazının bulunuşuyla başlaması ve bugünkü yazının temelini yani insanların bazı şekiller üzerinde anlaşabileceğini, konuşma dilinden başka yollarla da anlaşabileceğini bulmuşlardı. Damga denilen bu işaretlerde her sembol bir kavramı temsil ediyordu. Örneğin bugün Hristiyanlar, Paganlar ve Mısırlılar tarafından kullanılan haç işareti Türkler tarafından daha önce kullanılmıştı ve bir damgaydı. Anlamı ise saflık ve temizliktir. Avrupalı tarihçiler yaptıkları çalışmalar, karşılaştıkları bu gerçeklerin üzerine örtme çabasına girmişlerdir. Orta Asya'da bulunan beyaz piramitlerin incelenmesi bir yana, gerçek olduğunun kanıtlanmaması için çaba göstermektedirler. Mu kökenli Sümerler Türk mü? Ünlü Sümerolog Muazzez İlmiyeçi, Türklerin tufan efsanesiyle Sümerlilerin efsanesi arasındaki bağlantıları ortaya koymaktadır. Yeni bir tez ortaya atmakta olan Çı, Türkmenlerin, Altay Türklerinin, Kazakların, Azerilerin, Farslıların ve Hintlilerin tufan efsanelerini Sümer'deki efsaneyle karşılaştırarak incelemektedir. 1875 yılında İngiltere Kraliyet Akademisi'nde George Smith adlı bir bilgin, Ninova'daki kazıdan çıkarılan Kral Asurbanipal kitaplığındaki tabletlerden birinde Tevrat'ta yazılı tufan olayını okuyup anlatmaya başlamıştı. Dinleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yaratmıştı bu durum. Nasıl olurdu da yüzyıllardan beri Tanrı tarafından yazdırıldığına inanılan bir olay, Tevrat'tan yüzlerce yıl önce çivi yazılı tabletlerde bulunuyordu. Öykü, Sümer kahramanı Gilgamesh'in serüvenlerini anlatan ve 12 tabletten oluşan destanın 11. tableti içinde yazılmıştı. Demek ki tufan olayını ilk Sümerliler yazmıştı. Bilim adamları yıllarca tufanın nerede olduğunu veya olabileceği hakkında birçok varsayımlar yaptı. Türkiye'nin ilk Sümerologlarından Muazzez İlmiyeçi da Kaynak Yayınlarından çıkan son kitabı Sümerlilerde Tufan, Tufanda Türkler de bu olayı incelemiştir. Tufan Orta Asya'da oldu. Çı konu ile ilgili şunları söylemektedir. Begmirat Gereğin 5000 yıllık Sümer-Türkmen bağları, Sümerlilerle Türkmenleri birbirine bağlıyor. Türkçe kelimelerle Sümerce kelimeleri karşılaştırıyor. Bazı efsanelerde ve arkeolojik eserlerde karşılaştırmalar yapmış. Merakla okudum. Bir başka kitapta Atatürk Üniversitesi'nden doçent doktor Tahsin Parlak'a ait. Aral'ın Sırları. Orta Asya'da müthiş taşkınlar olduğunu yazıyor. Ama ne zaman? Buzullar M.Ö. 20.000'de erimeye başlıyor. 10.000'lerde müthiş taşkınlıklar oluyor. Turan Ovası denilen deniz haline geliyor. Aral Gölü oluyor. Hazar'a gidiyor. Oradan da Anadolu'nun doğusunda ve Karadeniz'e doğru gidiyor. Bu jeolojik taşkınlıklar bilimsel olarak kanıtlanmış. Araştırmalarımın sonunda Sümerlilerin Orta Asya'dan geldiğini, tufan olayının da Orta Asya'da olduğunu, Sümerlilerin bunu hatıra olarak yazıya geçirdiklerini düşünüyorum. Onlar tufan olayını yaşamadılar. Çünkü binlerce yıl önce olmuş bir olay. Biz böyle düşünüyoruz. Orta Asya'ya M.Ö. 4000'lerde geliyorlar. Bu olayların olması 10.000'lerde. Bunlar gelmeden önce belki onların ataları yaşadı. Sular çekilinceye kadar kayıklarla Anadolu'ya gidip geliyorlar. Kayalarda kayık resimleri var. Orta Asya'da Türklerin yaşadığı söyleniyor. Eğer Asya'da tufan şeklinde taşkınlıklar olmuşsa ve o zamanlar oralarda Türkler yaşamışlarsa, Türkler arasında yerel tufan öyküleri de bulunmalıydı. Ben elde edebildiğim kaynaklardan 6 efsaneyi saptayabildim. Bunun daha çok olduğunu tahmin ediyorum. Sümer-Orta Asya-Türk bağlantısının en belirli kanıtları Türkmenistan'da bulunuyor. Yapılan kazılarda çıkan kalıntılar en az M.Ö. 6000 yıllarına ait Sümer'dekilere benziyor. Özellikle kadın figürleri Sümer'dekilerle paralel. Hikayelerde tufanın dünyayı kapladığı yazılı değil, yalnız Tevrat'ta yazılı. Tufan efsanelerini karşılaştırdım. Mesela tufan Tevrat'ta 40 gün 40 gece sürüyor. Halbuki Sümerler'de 7 gün 7 gece sürüyor. Orta Asya'daki tufan hikayeleri de öyle diyor. Sümerliler tufanı çok eskiye bağlıyorlar. Binlerce yıl önceye. Tarihlerini ikiye bölüyorlar. Tufandan evvel, tufandan sonra. Bir bakıyorum, Türklerde de tarih tufandan evvel, tufandan sonra. Sümerlilerin dili bizimkine çok benziyor mesela. Sümer destanındaki Aratta ülkesinin adı bile Arattabil, Erdebil adlarının bağlantılı olduğunu ve bu iki kelimenin bolluk, zenginlik anlamına geldiğini öğrenmem beni çok heyecanlandırdı. Çünkü Aratta kelimesi Sümerce'de de bolluk ve zenginlik anlamına geliyor. Türkçe ile karşılaştırılan 400'den fazla Sümerce kelime var. Sümerce'de me, Türkçe'de men yani ben. Sümerce'de abba, Türkçe'de aba yani yaşlı. Sümerce'de ikki, Türkçe'de iki. Sümerce'de iri, Türkçe'de büyük, iri. Sümer'de çoban tanrısının yer altından kurtaran kız kardeşe karşılık, Türk efsanelerinde de kız kardeşler büyük kardeşlerini kurtarır. Bu çok ilginç. Yeniden doğuş hikayeleri var. Bunları karşılaştırdım. Türk destanları ile Sümer destanları arasındaki başlıca bağlantı Gılgameş. Gil işaretinin bir de bil okunuşu var. Sümerlilere göre adın anlamı çok bilgili olan, her şeyi bilendir. Adın ilk hecesini bil olarak okuyacaksak Bilgameş oluyor. Eski Türkçe'de bilga, bilen anlamındadır. Eski Türklerde Bilgahan, bilen Kağan, Bilagbeg, bilen Bey anlamına geliyor. Türklerde göçtükleri yerin adını yeni yerleştikleri yere koyma geleneği var. Sümerlilerde de bu gelenek var. Sümerliler Asya'dan göçerken bulundukları yerin adını Mezopotamya'ya, Türkler de aynı adları Anadolu'ya getirip koymuşlar. Sümerliler kendilerine Kengel diyorlar. Bir de baktım Türklerde Kengel boyu varmış. Tarihte en uzun yaşayan boy. Atatürk'ün Güneş Dil ve Mu Kıtası teorileri. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtan bir hal alır. Mustafa Kemal Atatürk. Türk tarih tezi, Osmanlı tarih silsilesinin mirası olan İslam odaklı tarih yorumlarına ve Avrupa kaynaklı tarih yorumlarına karşı farklı bir milli yorum getirilmesi amacıyla 1930'lu yıllarda gündeme getirilmiştir. Türk tarih tezinin iki temel unsurundan söz edilebilir. Türk milletini temel alarak tarihi yeniden yazmak, bir Türk milli kimliğinin yaratılmasına katkıda bulunmak, bu şekilde Cumhuriyet'in asıl amacı olan milli devlet oluşturma sürecine tarihsel bir kaynak oluşturmak. Türklerin dünya medeniyetlerinin gelişiminde önemli bir konuma sahip olduğu tezini kanıtlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin tarihsel geçmişinin verilerle doğrulandığını göstermek amacı bulunuyordu. Türk tarih tezi, beyaz ırkın çıkışının Orta Asya olduğu iddiasından yola çıkmaktadır. Bu iddiaya göre birçok göç dalgası halinde Orta Asya'dan dünyaya yayılmış olan Türkler, dünya medeniyetlerinin önemli bir bölümünü kurmuştur. Türk tarih tezinin temel önermeleri şu şekildedir. Türkler, brakisefal ve beyaz ırktan gelmektedir. Beyaz ırkın kökeni Orta Asya'dır. Medeniyetin çıktığı yer, Türklerin kökeni olan Orta Asya'dır. Göçler nedeniyle Türkler, dünyanın birçok yerine yayılmış ve uygarlaşmayı başlatmıştır. İtalya'da Roma'yı kuran Etrüskler, Türk kökenlidir. Irak'ın güneyinde kalan Sümer medeniyeti, Türkler tarafından kurulmuştur. Mısır medeniyetinin ilk kurucu ataları, Orta Asya kökenli brakisefal Türklerdir. Maya, Aztek ve İnka, Amerika medeniyetleri Türkler tarafından kurulmuştur. Türk tarih tezine göre Irak, Anadolu, Mısır ve Ege'de kurulmuş olan medeniyetlerin ilk kurucu ataları Orta Asya kökenli brakisefal ırkın temsilcileri olmuştur. Hitit, Sümer, Etrüsk, Rum, Yunan, Kürt, Macarlar gibi halklar Türk sayılmaktadır. Bu teze göre Avrupa'dan Çin'e kadar uzanan coğrafyalarda yaşayanların bir bölümü Türktür. Mustafa Kemal Atatürk, 1930'lu yıllar döneminde yapmış olduğu çeşitli konuşmalarda Türk tarih tezini özellikle desteklemiştir. Örneğin, bu memleket tarihte Türktü, o halde Türktür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır sözü ile Anadolu'da eski tarihlerden itibaren yaşamış birçok halkın Türk kökenli olduğunu belirtmektedir. Anadolu 7000 yıllık Türk beşiğidir sözü ile de bu teze katkısını sürdürmüştür. Anadolu'da Türklerin varlığı Malazgirt Savaşı'ndan çok öncelere dayanmaktadır. Anadolu'nun en kadim halkları bu teze göre Türk kökenlidir. Bu durumu Atatürk yazdığı şiirde de göstermektedir. Gafil hangi üç asır, hangi on asır? Tuna ezelden Türk diyarıdır. Bilinen tarihler söylememiş bunu. Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak. Dinleyin sesini doğan tarihin. Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak. Yalan tarihi gömüp doğru tarihe gidin. Asya'nın ortasında Oğuz oğulları. Avrupa'nın alplerinde Oğuz torunları. Doğudan çıkan biz. Nerede olsa, ne olsa kendimizi biliriz. Türk sadece bir milletin adı değil, Türk bütün adamların birliğidir. Ey birbirine diş bileyen yığınlar! Ey yığın yığın insan gafletleri! Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde. Hakikat nerede? Bu şiirde de görüleceği gibi Atatürk'e göre Alp dağlarına kadar olan coğrafyada bulunanlar Türk kökenlidir. Tuna Nehri'nin ezelden beri Türk diyarı olduğu da bu tezde ileri sürülmektedir. Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna gibi Tuna Havzası coğrafyasında yaşamış olan halkların Türk kökenli olduğu tezini ortaya koymaktadır. Atatürk, Türk tarih tezi görüşünde söylenen dile göç hareketlerinin ve kayıp kıta Mu efsanesi ile bağlantı kurulabileceğini düşünmüştür. Bu konuda inceleme yapmak için bazı çalışmalarda bulunmuştur. Bu Mu efsanesine göre Büyük Okyanus'ta bulunan Asya ve Amerika kıtaları arasında var olmuş Mu kıtası 70 bin yıl önce batmıştır. Atatürk bu Türk kökenli halkların Mu kıtasından dünyaya yayılma ihtimalini düşünerek bir araştırma başlatmıştır. Birinci ayrımın sonu sayfa 20.